Ayrım 2.
Bireyin bunu başarabilmesi büyük ölçüde sağlıklı bir toplumsallaşma sürecinden geçmesine bağlıdır. İnsan kişiliğinin maddi temelini oluşturan ve doğuştan getirilen gizil güçler, yetenek, zeka, huy, bedensel özellikler insanın içinde geliştiği toplumsal ortamda anlam kazanır. Yapılan araştırmalarda göstermiştir ki, suç işlemede etken olduğu ileri sürülen zeka geriliği, bedensel bazı özelliklerde ancak uygun bir toplumsal çevrede etkinlik kazanabilmektedir. İnsanı insan yapan, toplumla uyumlu ya da toplum dışı olmasında bu denli etkili olan toplumsallaşma, sosyalizasyon sürecini biraz daha yakından tanıyalım. Toplumun ya da bir grubun üyesi olmak için. İnsan, biyokültürel ve sosyal bir varlıktır. Ekonomik ve kültürel koşullar içinde toplumsal ilişkiler, bireyi çepeçevre kuşatırlar. Bireyin tüm yaşamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer. Bu, tümüyle edilgen bir süreç değildir. Birey doğuştan getirdiği gizil güçlerle toplumdan gelen etkilerin bir sentezini oluşturarak toplumsal gelişimini sürdürür. Bir başka deyişle insan toplumun eseridir ama tüm yaşamı boyunca karşılıklı etkileşim içinde hem kendini hem toplumu değiştirir. İşte toplumsallaşma böylesine karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Psikologların da altını çizdiği gibi toplumsallaşma geniş bir davranış ve oluşum alanını içerir. En başarılı şekliyle bu alan insan organizmasının çaresizlik ve tam bir bencillikle tanımlanan bebeklik çağından, bağımsız bir yaratıcılık olarak nitelenen yetişkinlik dönemine geçmesine dek uzanan bir öğrenme ve öğretme sürecidir. Öğrenmenin yanı sıra koşullanma, katılma ve alıştırma, toplumsallaşmanın gerçekleşmesinde rol oynayan temel ögelerdir. İnsan yaşamının belki de en büyük başarısı, sağlam ve dengeli bir toplumsallaşmaya ulaşmasıdır. Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren, kazanılmış davranış yeteneği olarak da tanımlanan toplumsallaşma, geniş anlamda bireyin doğumuyla başlayan bir süreci, dar anlamıyla günlük davranış gelişimini kapsar. Bu açıdan bakıldığında toplumsallaşmanın yeni deneyim ve yaşantılar kazanmaktan ibaret olduğu görülür. Toplumsallaşma, insanın tarihsel gelişiminin farklı dönemlerinde her gelişim evresinin kendisine özgü sosyal-ekonomik değerleriyle inançlarını yansıtır. Sosyoekonomik, kültürel etkenler nedeniyle insan davranışlarında bir toplumdan ötekine, aynı toplumda zamanla ve yöresel olarak farklılıklar görülür. Aynı farklılığa kuşaklar arasında olduğu gibi toplumsal sınıflar arasında da rastlanır. Özetlersek, toplumsallaşmış bir kişi, sosyal gelişmenin üç ölçütüne uyan bir insandır. Şöyle ki, 1. Söz konusu kişi toplum içinde uygun görülen bir biçimde hareket eder. Toplumca konulmuş din, ahlak ve hukuk gibi üst yapı kurallarına uyar. 2. Toplumun bir birimi olarak kendisine verilen rolleri ve görevleri yerine getirir. 3. Sosyal faaliyetlere ve kişilere yönelmiş uygun bir takım tutumlara sahiptir. Ağaç yaş gene eğilir. Hiçbir çocuk sosyal ya da antisosyal olarak dünyaya gelmez. Bununla birlikte insanlarla beraber olma güdüsü yaşamın ilk yıllarında gelişir. Toplu halde yaşama, aşağı düzeydeki hayvanların büyük bir çoğunluğunun ortak özelliği olmasına karşılık, toplumsal davranış insanoğluna özgü bir niteliktir. İlk toplumsal davranış, bebeğin insanlarla eşyaları birbirinden ayırt etmeye başladığı zaman görülür. Bebek, 3. ay dolaylarında insan ve nesnelere farklı tepkilerde bulunmaya başlar. Çocuğun topluma ve sosyal yaşantılara karşı tavırlarının biçimlenişi, başkalarıyla nasıl geçineceği, geniş ölçüde yaşamın ilk yıllarındaki öğrenme deneyimlerine bağlıdır. Bu deneyimlerde çocuğa verilen olanaklara, bu olanakları değerlendirmek için sahip olduğu güdülenmeye, motivasyon, aile bireyleri, öğretmenleri ve öteki yetişkinlerin rehberliğine bağlıdır. Bütün bu etkenler, onun toplumsallaşmayı öğrenmesini, grup içindeki yerini ve toplumsal gelişimini etkiler. Toplumsal gelişimin insan yaşamındaki yeri ve önemi incelendiğinde, karmaşık ve kişiye özgü gelişme süreci içinde bireyin algılama biçimlerinde, tepkilerinde, tutum ve alışkanlıklarında grup normlarına ve değerlerine uyduğu görülür. Hollingshead, bireyin toplumsallaşmasını başlıca üç sosyolojik ilkeye dayandırmaktadır. 1. Birey, sosyal davranışı toplum bireyleriyle etkileşim halinde öğrenir. 2. Bireyin ne öğreneceğini içinde yaşadığı toplumun kültürü belirler. 3. Bireyin öğrenimi bir toplumsal örgütlenmeye ancak etkin bir biçimde katılmasıyla tamamlanır. Toplumsallaşmayı öğrenme, bireylerin doğal yapılarına da bağlıdır. Bazı kalıtımsal kökenli davranış eğilimlerinin bireyden bireye değiştiğini belirten Charlotte Buhler, üç farklı sosyal tipten söz eder. Sosyal açıdan kör tip. Bu grubu oluşturan çocuklar, diğerlerini dikkate almadan sadece kendileriyle ilgilenirler. Sosyal açıdan bağımlı tip. Bu gruptakiler öteki çocukların varlık ve faaliyetlerinden açık bir biçimde etkilenirler ve onlara karşı büyük bir ilgi gösterirler. Sosyal açıdan bağımsız tip. Bu tür çocuklar diğerlerinin varlığından haberdar olmalarına karşın onların etkisinde kalmamaya çalışırlar. Kime uyumlu insan denir? Birey toplumda hem saygınlık kazanmak hem de yerini ve rolünü belirleme gereksinimi duyar. Toplumsal uyum geniş ölçüde bu gereksinimin karşılanmasına bağlıdır. Bu uyum ayrıca kişinin yetişkinlik yıllarındaki başarısını da etkileyecektir. Toplumsal uyumun ölçüsü, bireyin çevresindeki kişilerle ilişkiler kurup sürdürebilmesi, grup çalışmasına katılabilmesi, yapıcı olması, sorumluluk yüklenebilmesi ve birlikte yaşamanın getirdiği kurallara uyabilmesidir. Bu, zamanla oluşagelen bir süreçtir. İyi bir sosyal uyumun gerçekleşebildiğini bazı ölçütlerle anlamak olasıdır. Şöyle ki, farklı gruplara uyum gösterme. Farklı gruplara uygun bir biçimde davranan, onlarla ilişki kuran, arkadaş gruplarına olduğu kadar iş ve bunun gibi öteki çevrelere de uyum gösteren birey, sosyal açıdan uyumlu bir kişi olarak kabul edilir. Sosyal tutumlar. Toplumca istenen, kabul gören tutum ve tavırları öteki insanlara yönelten, toplumsal yaşama bu tavırlarla katılan kişiler, sosyal açıdan uyumlu sayılırlar. Kişisel doyum. Toplumsal ortamda aldığı rol ve kurduğu ilişkiden yeterince doyum sağlayan kişi, sosyal açıdan uyumlu sayılır. İyi bir sosyal uyumu engelleyen birçok etken vardır. Bunların başında hiç kuşkusuz aileden gelen olumsuz etkiler yer alır. Sosyal davranış biçimlerinin zayıf ve yetersiz olduğu ailelerde çocuklar, ev dışında bu doğrultuda güçlü güdülenmeye motivasyon sahip olsalar bile iyi bir sosyal uyum gösteremezler. Eğer ailelerde çocukların kendilerini özdeşleştirecekleri modeller zayıf ve yetersizse, ev dışındaki sosyal uyumları ciddi bir biçimde engellenir. Sosyal uyum için güdülenme, motivasyon azlığı, çoğunlukla ev içi ve yakın çevreden edinilen ilk sosyal deneyimlerin yetersizliğinden doğar. Bütün bu kötü koşullara karşın çocukların iyi bir sosyal uyum gösterebilmeleri için güçlü güdülenmeleri olabilir. Bu durumda onların bu öğrenmeyi gerçekleştirecek küçük bir yardıma ve rehberliğe gereksinmeleri vardır. Sonuç olarak sosyal olmayan kişi ya asosyal ya da antisosyaldir. Asosyal kişi toplumsallaşma kavramından yoksundur. Toplumun kendisinden ne istediğinin bilincinde değildir. Antisosyal kişi ise toplumun başkalarının kendinden ne istediğini bilir ama kasten bunları yerine getirmez, karşı çıkar. Bu tür bir kişi gerektiğinde boyun eğmeyi bilmeyen, zarar verici, başkalarının zararına da olsa kendi arzularına doyum sağlamaya çalışan bir yaratıktır. Suç bir tür hastalık mıdır? Her toplumda antisosyal davranışlarda bulunan, toplumsal ya da hukuksal yaptırımlara konu olan bireylerin varlığı, yüzyıllar boyu düşünürleri, yöneticileri, hukukçuları, bilim adamlarını yakından ilgilendirmiştir. Antik çağda Yunan düşünürü Platon, Kanunlar adlı yapıtında suçu ruhun bir tür hastalığı olarak düşünmüş ve bunun üç nedeni olduğunu öne sürmüştür. Bunlar tutkular, haz arama alışkanlığı ve bilgisizliktir. Bu nedenle Platon, suçlunun aydınlatılarak iyi edilmesini öngörmüştür. Bir başka Yunan düşünürü olan Aristoteles, suçluları toplum düşmanı olarak kabul eder ve onların acımasızca cezalandırılmalarının gerektiğini savunur. Aristoteles, suç işlemenin nedenlerini yoksulluk, devrim gibi toplumsal koşullarda bulur. Bu nedenle bazı yazarlar Aristoteles'i suç nedenlerini bireyin dışında ve toplumsal çevre değişmelerinde araması açısından suç sosyolojisinin kurucusu ve öncüsü saymak isterler. Birçok uzmana göre ise Hipokrates suç antropolojisinin öncüsüdür. Hipokrates toplumsal koşulların yanı sıra beden yapısıyla kişilik ve suç arasındaki ilişkileri de görmüş ve ünlü tipolojisini oluşturmuştur. Orta çağlarda suç, şeytani bir davranış ve kötü ruhların teşvikiyle ortaya çıkan bir eylem olarak kabul edilmişti. Thomas de Aquin, suçların çoğunun kökeninde sosyal ihtirasların yattığını, ancak yoksulluğun suça neden oluşturan bir etken olduğunu da ortaya koymuştur. Çağdaş bilim adamlarından Burt, suça yalnızca bir simptom, aras belirti gözüyle bakılabileceğini ve bunun kökeninin de zihin olduğunu, suçluluğun ruhsal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini öne sürmüştür. Bazı kuralları bozduğu için çocuğu dövmek ve susturmak üzere ceza kurumlarına göndermek, küçük bir ateşi olan bir kimseyi başkalarına bulaştırmaması için hastaneye göndermeye benzer. Tıpkı bedensel hastalıklarda olduğu gibi suça konu olan antisosyal davranışlarda, ahlaka ilişkin hastalıklarda da belirtilerle değil nedenler bulunup onlarla savaşılmalıdır. Çünkü nedenler bütünüyle ortaya konmadan hiçbir tedavi önerilemez. Suçluluk nedir? Hangi davranışları suç sayabiliriz? Suçluluk, kriminalite, delinquency, kişiyi toplum halinde yaşayan öteki bireylerin karşısına çıkaran bir çatışmanın ürünüdür. Ceza hukukunun verdiği tanıma göre suç, yasanın cezalandırdığı harekettir. Bu tanımın ışığında Paul Lutz, genç bir suçluyu ceza yasasına göre suça neden olan bir kabahat işlemiş birey olarak açıklar. Ancak çok basit olan bu hukuki tanım birbirinden farklı olguları kapsar. Örneğin, biletini ödemeden otobüste yolculuk eden de suçludur, hırsızlık sırasında 2-3 kişiyi öldüren de. Lowry'e göre suçluluk, birey ile çevresi arasındaki karşılıklı etki ve tepkilerin sonucunda oluşur. Bu da bireyde bazı özel kişilik durumlarının oluşmasına neden olur. English, suçluluğu hukuki ya da ahlaki kuralların bozulması olarak tanımlar. Seligman ve Johnson ise küçük ya da büyük bir sosyal grubun üyeleri tarafından iyi ve yararlı diye kabul edilmiş bulunan inançların, geleneklerin, adet ve törelerin, kurumların dayandıkları kurallara aykırı olarak işlenmiş bulunan antisosyal bir davranışa suçluluk adını verirler. Öte yandan Lombroso'ya göre suç, doğum, ölüm gibi doğal bir olaydır. Hatta bitkiler ve hayvanlar aleminde bile vardır. Bir davranış ya da eylem, belirli bir ülkenin ve dönemin adet, töre, gelenek ve düşünceleriyle çelişki halinde bulunduğu takdirde suç niteliğini taşır. Bu tanımlarda suç kavramının oldukça farklı yaklaşımlarla ele alındığı hemen göze çarpmaktadır. Suçluluğa psikolojik, sosyolojik, ekonomik, hukuksal ya da bütüncül yaklaşımlar ayrı bir bölümde ele alınacaktır. Ancak burada belirtmek istediğimiz nokta sorunun özellikle de ceza hukukunun tanımladığı gibi yasanın cezalandırdığı hareket olarak ele alınamayacak kadar karmaşık ve çok yönlü olduğudur. Antisosyal davranış evrensel bir olay, grup yaşamının bir işlevi olarak düşünülebilir. Ancak gösterdiği çeşitli şekiller ve uyandırdığı tepkinin içeriği açısından gruptan gruba bir takım farklılıklar bulunur. Bu değişkenlerin grubun örgütlenmesiyle sıkı sıkıya bağlı olduğuna, kuralların ve yasaların toplumun somut yaşama koşulları tarafından belirlendiğine, bunların göreceliğine ve değişebilirliğine değinmiştik. Burada vurgulamak istediğimiz nokta, antisosyal davranış kavramının suç kavramını içeren ama onu aşan bir kavram olduğudur. Suçun bilimi, kriminoloji. Çağımızda suç ve ceza, suçlunun yeniden topluma kazandırılması, suçun engellenmesi gibi konuları inceleyen kriminoloji adıyla özel bir bilim dalı geliştirmiştir. Bondra göre kriminoloji, tüm yönleriyle suç olayını inceleyen deneysel bir bilimdir. Kriminoloji ilkeleri, Principles of Criminology adlı yapıtında Sutherland, kriminolojiyi, suçu sosyal bir fenomen olarak ele alan bilginin bütünü diye tanımlar ve şöyle devam eder. İstenmeyen bir takım hareketler sosyal toplumlarda suç olarak belirlenir. Buna karşın bazı kimseler bu tür suçları yapmakta ve mevcut davranışlarını sürdürmekte ısrar ederler. Bu durumda toplum buna cezalandırma, iyi etme ya da engelleme gibi yollarla tepkide bulunur. İşte bu karşılıklı ilişkiler kriminolojinin ana maddesini oluşturur. Sanık dünya. Sanayileşme, kentleşme, teknoloji alanlarındaki ilerlemenin, kısaca uygarlığın gelişmesiyle dar anlamda istatistiğe konu olan suç oranının arttığı bilinmektedir. İstatistiklere göre Batı dünyasında son 5 yıl içinde ortalama olarak suç nüfus artışından tam 4 kez daha hızlı artış göstermiştir. Bir başka deyişle saatin her dakikasında 4 ciddi suç vakası kaydedilmektedir. Giderek artan suç oranlarına koşut olarak suç biçimlerinde de bazı değişiklikler görülmektedir. Bunun yanı sıra gizli suçluluk kavramı da kriminologlara göre meşgul eden bir sorundur. Yapılan incelemeler polisçe yakalanan suçluların gerçek suçlu rakamlarını yansıtmadığını göstermektedir. Radzinovich, İngiltere'de işlenen tüm suçlardan yalnızca %15'inin, Howard Jones ise %25'inin resmi kayıtlara geçtiğini savunmuşlardır. Benzer oranların Almanya'da da geçerli olduğu Mayer-Wehner tarafından savunulmuştur. İstatistiklere polis kayıtlarına yansıyan ölçüleriyle bile ürkütücü boyutlara ulaşan suçluluk, asıl geniş anlamıyla antisosyal davranışların nicel ve nitel artışıyla, deyim yerinde ise sanık dünyanın bir iz düşümüdür denilebilir. Sanık dünyamızda öylesine büyük suçlar vardır ki, bunlar polis ve adliye binalarının kapılarından sığmazlar. Bunlar tüm insanlığın suçudur. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1981'de dünyada açlık ve kötü beslenme yüzünden 17 milyon çocuğun ölümü de faili meçhul cinayetler sınıfına giriyor. Ülkemizde her yıl doğan 1000 canlı çocuktan 163'ünün, doğu bölgelerimizde ise 250'sinin daha bir yaşına gelmeden ölmesinin hangi kategoride inceleneceği tartışmaya değer. Gizli suçlarda mı? Her şeye karşın yine de karamsar olmamak gerekir. Çünkü dünyamız değişim sancıları içinde kıvranarak sarsılıyor. Sanayi toplumları, sanayi ötesi toplumlara dönüşme yolunda. Az gelişmişler gelişmişliğe, bağımlı uluslar bağımsızlığa doğru yol alıyorlar. Daha yaşanası, daha güzel bir dünyaya doğru acılar içinde gidiliyor. Çocuklar, ergenler, yetişkinler işte bu dinamizmin olumlu ya da olumsuz çatışma ortamında suça yöneliyor, suç işliyorlar. Kitabımızda çocuk suçluluğunu ele alırken suçun ne insanın ruhundaki kötülükten, ne kalıtımsal ve bedensel özelliklerinden, ne de salt toplumsal nedenlerden kaynaklandığını, ama bu etkenlerin kimi kez hepsinin birden etkili olabildiğini, karmaşık bir olguyu ele aldığımızın bilincindeyiz. 1. Bölüm: Çocuk Suçluluğu. Yasa ve Çocuk. Suçlu çocuk yoktur, suça itilmiş çocuk vardır. Çocuklar her dakikasında 4 ciddi suç işlenen bir dünyaya gözlerini açıyorlar. İstatistik verileri, kayıtlara geçmeyen gizli suçlar ve halka halka yayılan antisosyal davranışlar ortamıyla da genişletince, ortaya çıkan toplumsal panoramayı göz önüne getirmek zor olmayacaktır. Buna hemen eklememiz gereken, çocuğun aslında gelişiminin ilk evrelerinde yaşamını çoğunlukla antisosyal nitelikte dürtülerle, impuls, yönlendiren ve böylelikle doyum sağlayan bir varlık olduğudur. Küçük yaşlarda tüm çocuklar ufak tefek suçlar işlerler. Hatta bazı uzmanlara göre her çocuk kendisini yenebilecek suçluluk dürtülerine sahiptir. Aslında suçluluk kategorisine girdiği halde önemsiz sayılan küçük suçları işlemeyen hiç kimse yoktur. Çocukluğunda komşunun bahçesinden yasak meyveyi çalmamış kaç kişi yaşamıştır şu dünyada? Ancak bu, çocukların gelecekte de suç işleyecekleri, suçlu olacakları anlamına gelmez. Gelişim süreci içinde çocukların büyük bir bölümü toplumsallaşmada ve çevreye uyumda denge sağlayacaklardır. Çocuklar hangi kurallara neden uyulacağını yeterince algılayamazlar. Çünkü henüz asosyaldirler. Toplumsallaşma süreci tamamlanmamıştır. Çoğunlukla yetişkinler onlara uyulacak kuralları nedenleriyle anlatmazlar. Aslında kurallar da onların doğal dürtüleriyle çelişmektedir. Ergenlik döneminde ise suça yönelten etkenler hızlı bir bedensel ve ruhsal değişimden, kalıtımsal nedenlerden, zeka potansiyelinin sınırlılığından kaynaklanacağı gibi, çocukluk evresine dek uzanan yanlış eğitim ve yetersiz sevgi kökenli de olabilir. Öte yandan değişen değer yargıları, ahlak kurallarının yarattığı karmaşa, hızlı ve düzensiz kentleşme ve sanayileşme, göçler, ekonomik bunalımlar gibi sosyoekonomik kaynaklı nedenler de ergeni suça iten etkenler arasında sayılabilir. Ayrıca savaşın getirdiği, yıkımın ergenleri suça iten önemli bir etken olduğu görülür. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını izleyen yıllardaki çocuk suçluluğu oranlarının tüm dünya ülkelerinde gösterdiği artış bunu kanıtlamaktadır. Başta Birleşik Amerika, Japonya ve İsveç olmak üzere birçok ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra çocuk suçluluğu alanında hızlı bir artış kaydedilmiştir. Ülkemizdeki istatistiklere de bakıldığında Türkiye'nin savaşa girmemiş olmasına karşın 21 yaşından küçük olan suçlu oranının 1936'da %23 olduğu, 1938'de %24,5'tan 1940'da %27,5, 1941 ve 42'de %32,7'ye yükseldiği, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hızlı bir artış gösterdiği dikkat çeker. Bird, çocuk suçluluğunu bir çocuktaki antisosyal eğilimlerin yasa müdahalesi gerektirecek bir duruma dönüşmesi biçiminde tanımlar. Yarardan uzak olma, kötü niyetle işlenmiş olma ve olumsuzluk çocuk suçluluğunun tipik özellikleri arasında sayılabilir. Örneğin, girdikleri şapkacı dükkanından bir tek şapka alıp diğerlerini parçalayan, bir sepet şeftali çalıp birkaçını yedikten sonra gerisini çürümeye bırakan çocuklar, bu özelliklere uygun bir davranış göstermişlerdir. En çok suç işlenen yaş 14. Hukuki açıdan çocuk sözcüğüyle henüz reşit olmamış ergenler 11-18 yaş grubu kastedilmektedir. 14 yaş gerek İngiltere gerekse bazı Avrupa ülkeleri ve ülkemizde en çok suç işlenen yaş olarak belirlenmiştir. Çocuk suçluluğunu yetişkinlik döneminde işlenen suçtan ayırt eden en önemli özellik, bu dönemin gelişiminde problemli evre ya da geçiş evresi olarak adlandırılan ergenlik dönemine rastlamasıdır. Gencin kendi kendine ben kimim, kime benzemeliyim, başkalarına nasıl görünmeliyim gibi sorular sorduğu ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde ergen, ailesinin istek ve yasaklamalarına ısrarla karşı koyar. Yeterince olgunlaşmamış olmanın sonucu, gençte belirgin bir dengesizlik görülür. Bir yandan ana babanın desteğine olan gereksinim, öte yandan özgürlük arzusu, gençte yeni çatışmaların doğmasına neden olur. İşte böylesine kritik bir dönemdeki gencin işlediği suçu bu dönemin özelliklerinden soyutlayarak ona alelade bir suçlu gözüyle bakmak olanaksızdır. Gençler tarafından işlenen suçlar gerek tür gerekse neden açısından yetişkin suçlarından farklıdır.